Cama gel!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Değil'in 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün yine karşımda Burak var. Ne haber Burak abi, nasılsın?
İyidir Melih abi, sağ ol, sen nasılsın?
Vallahi ben de iyiyim ya. Bir ara verdik, bir rahatsızlık, ufak tefek bir takım sorunlar yaşadık ama atlattık neyse. Araya bir milli takım arası da girdi. Ligi biraz özlemiştim açıkçası ben de. İyi oldu bu hafta sonu. Güzel de maçlar vardı.
Abi, kesinlikle güzel maçlar vardı. Zaten bir kepsi oluşuyordu işte milli takım arasında. Ben de tam Erkan Adanalı gibi böyle sağa sola bakıyorum. Bir an önce bitsin şu milli ara gibi diye.
Abi bu milli takım arası hakikaten yine saçma sapan Türk işi bir milli maçlar oldu ama. Atlattık ya, bir şekilde. Kasım'a en azından bir şey kaldı, bir umut kaldı milli takımda.
Aslında evet, bence Letonya'yı yenmek yani öyle hiç küçümsenecek bir olay değil. Yani inanılmaz bir başarı. Çünkü Cumhuriyet tarihimizde neredeyse olmayan bir başarı.
Aynen.
Ondan sonra işte biliyorsun gündem yoğun. Başlayalım.
Abi inanılmaz ya, inanılmaz. Başlayalım. Öncelikle şeyden başlayalım. Trabzonspor Fenerbahçe maçından. Abi ben maçı çok böyle yükseli yükseli bekledim evde. Ve beklediğimi alıyordum aslında. Hani ilk 30 dakika. Maç biraz bence Fener'e doğru bakıyordu. Hani kırmızı kart gelene kadar. Şey itibariyle Trabzonspor da oyununu oynuyordu ama yani böyle oynanan maçları genelde topu veren takım kazanıyor Süper Lig'de. Yani topu alan takımların o da oyunu da kazanacak, maç skoru da alacak meziyetleri biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden biraz Fener'e bakıyordum ama keyifli maç olacak sandım ama kırmızıdan sonra başka bir şey izledik. Sen ne düşünüyorsun maçla alakalı? Özellikle hani Trabzonspor'un nasıl diyeyim performansıyla alakalı.
Ya aslında klasik Trabzonspor'un başlangıcı oldu. Yani Trabzonspor son derbilerde ilk golü erken yemesiyle meşhur oldu. Öyle bir başlangıç oldu. Ondan sonra ben biraz daha hücum aksiyonu bekliyordum açıkçası Trabzonspor'dan ama şey gelmedi. Yani açıkçası kırmızı karta kadar Trabzonspor nasıl gol atacağını bir türlü çözemiyordum. Çünkü çok katı ve iyi bir savunma yapmaya başlamıştı Fenerbahçe ve Trabzonspor'da delecek elemanlar gününde değildi. Özellikle Vakayeme çok çok iyi bir gününde olması lazım ki bir şeyler fark yaratabilsin. Hamşik yoktu. Bakasetas'ın performansı yetmiyordu. Abdülkadir Ömür zaten biraz şeyden oynuyor. Yani mekanın sahibi kontenjanından oynuyor.
Tek bir şey yapamıyorduk.
Rehabilitasyon için öyle. Şey gibi oynuyor. Sanki genel müdürün çocuğuymuş da çalışanlarla maç yapmak istiyormuş gibi. Öyle takılıyor. Bakınca kırmızı kart pozisyonuna kadar Trabzonspor yine arkaya adam kaçırmaya çalıştı. Bunun için işte Gervinho ve Canini'nin ileride oynaması ilk başta taktiksel olarak mantıklı. Hem de böyle maçlarda rakip şaşırtmak, sürpriz yapmak bir faktör oluyor. Çünkü herkes Cornelius'u bekliyordu aslında. Ama Canini, Gervinho ikilisi değişerek ileride oynadılar. İşe yaradı gibi duruyor. Aslında çünkü arkaya kaçışlar yavaş yavaş başlamıştı 30'un işte kırmızı kartın gelmesine yakın. Ki kırmızı kart da öyle geldi. Fenerbahçe'nin ise golü aslında biraz yani şans, yani savunmaya çarpıyor, önüne düşüyor vesaire. Ama Fenerbahçe derbilerde bu şekilde goller atılır ve bu şekilde gelen gollerle aslında maçlar kazanılır derbilerde.
Abi ben şeyini beğendim ama Fenerbahçe'nin oraya gireyim. Yani Mesut'u iki forvetin arkası gibi kullandı bu sefer ve Mesut'u biraz daha serbest bıraktı. Çünkü Mesut'u bir kanada yani sahanın bir yarısına attığın zaman Mesut'tan çok da birim alamıyorsun. Çünkü toptan uzaktaki Mesut'un hiçbir işlerliği yok. Hani arkaya koşu atsa falan filan da bir hani rakip artık umursamıyor bile. Çünkü adamın hani öyle bir özelliği yok. Ceza sahasına girme gibi topsuz. Ben bu maçta beğendim. Aslında biraz da zaten onun sonucuydu. Yani Fenerbahçe topu kanatlardan getirip merkezde Mesut'la özellikle İkiye birler yapıp bazen Ener Valencia da orta sahaya katılıyordu buna. Orta sahada katılıyordu buna ve oradan bir şey üretiyordu ki zaten gol de öyle geldi. Evet Mesut fena olmayan bir pas attı ama doğru yere gitmemesine rağmen sekti ve pozisyona dönüştü. Ben şeyi beğendim. Bu maçtaki Mesut'un kullanımını beğendim. Yani kırmızı karta kadar konuşabiliyoruz çünkü hakikaten senin dediğin gibi bir şeyi izleyemedik. Hani Abdullah Avcı ne planlıyordu? 25 dakika izleyebildik her iki hocanın da planını. Evet. Oradan sonra başka bir oyun oldu ve A planlarını göremez hale geldik. Ondan sonra herkes eldekiyle hareket etti. Ki ben de bu konuda şeyi söyleyeyim ne dersin bilmiyorum. Özellikle Trabzonspor Bakami'nin sakatlığından sonra Cornelius'a dönmekte çok geç kaldı. Bence tam orada 42'ye dönebilirdi gibi geliyor bana. Abdullah Avcı'nın bu şeyini beni çok yoruyor. Hani abi alalım, al ver takımı rakibi iyice toptan soğutuyor. Tamam bu yönden işe yarıyor ama bu oradaki o kaleye gidiş sıklığı, frekansı çok düşük kalıyor abi. Yani 10 dakika pas yapıp Yusuf Sarı'na şutuyla hücum bitiyor. Yani bu beni 46-70 arası inanılmaz yoruldu ki zaten Cornelius'un gelmesi iş çözüldü ama ben Abdullah Avcı'nın bu sebepten dolayı, bu risk almakta yavaş kalmasından dolayı ilerleyen haftalarda sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. Sen ne dersin?
Ya evet, aslında yani son zamanlarda bir istatistik çıkmıştı. Golden önceki ortalama pas sayısı diye. En yüksek Trabzonspor'da. Bu aslında yani Trabzonspor'lu taraftarlar tarafından şey olarak yorumlanıyor. İşte biz Barcelona gibi oynuyoruz. Pas sonra gol. Ama bu yani özellikle 2010 sonrası Jose Mourinho'nun başlattığı direkt futbol ve modern futbolda çok olmaması gereken bir şey. Yani bir golden önce maksimum aslında ortalama 6 pas yapılması gerekiyor. Yani gerekmiyor ama ortalaması 6 pastır. Trabzonspor'un ortalaması 14 pas civarındaydı. Yani topu sağa at, sola at, sağa at, sola at. Gedik bul, oraya yolla, sonra geri çevir falan. Ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Ve yaradığı sürece eleştirmek çok doğru da olmuyor aslında.
Abi işte ben şunu düşünüyorum. Su derinleştiğinde yani ligde, özellikle ligin ikinci yarısında bu konuda Trabzonspor bir aşama kaydedemezse bu iş çok zorlaşacak gibi geliyor bana. Trabzonspor'un skoru alması veya skoru açması gibi konularda Trabzonspor bir miktar zorlanacağını düşünüyorum. Özellikle skora alması gereken noktalar. Çünkü riski çok yavaş alıyor. Abi savunmayı fenalaştıramıyor. Öyle söyleyeyim hani en net tabiriyle. Çünkü evet. Abi orta kesmiyor. Trabzonspor 15 tane orta kesmiş bu maç. Orta kesin demiyorum. Ortayı desteklediğim de bir şey değil ama atak, yani atağı bitirme denemeleri çok aralıklı oluyor abi. 10 dakikada bir atak bitirmeyi deniyor Trabzonspor. Hani ya kilit pas atmayı deniyor ya şey yapıyor. Ona kadar pas devam ediyor oyun sürekli. Bu da abi savunmayı, rakip savunmayı dinlendiriyor. Yani adamlar 5 dakikada bir kalesine bir riskli pas denendiği zaman ya da bir şut pozisyonuna girildiği zaman rakip stoperler dinlenebiliyorlar abi. Ya da bek oyuncuları veya ön liberodaki oyuncular, asıl karşılayan, kalenin önünü savunan adamlar dinlenebilme şansını yakalıyorlar. Biraz onunla ilgili Trabzonspor'un bir derdi olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın derdi bu.
Evet, bana da öyle geliyor. Yani aslında sanki amaç rakibi çalkalamak, pozisyonu bozmakmış gibi dursa da yani o pas akışkanlığı, kanat değiştirmek o kadar hızlı olmadığı için rakibe dinlenme fırsatı veriyor gibi duruyor. Ben de buna katılıyorum aslında.
Ama abi işte Cornelius girdi sahaya. Evet, güreşe oyunu güreşe döndürdü abi. Çünkü Fenerbahçe iyice içeri yaslamıştı ve oyun güreşe döndü abi. Yani ki Zalai'de hani buna yakışır bir kündeyle maçın evet, skorunu tayin etti diyebiliriz.
En faizli elemanının da kırmızı kart görmesi aslında Cornelius'un ideal bir maçı çevirmişti maçı. Ama dediğin gibi çok biraz geç davrandı hakikaten Abdullah Avcı. Belki devre arasını görmek istedi. Son bir şeyden mi faydalanmak istedi bilmiyorum. Ama işe de yaradı. Çünkü yani girdiğinden beri Cornelius, girdikten sonra işte ortalar çok tehlikeli olmaya başladı. Top sekiyor, bir şey oluyor. İşte top direkten dönüyor, kafa vuruşu vesaire. Ondan sonra zaten penaltıyı da o inanılmaz çabasıyla yaptırdı. İstatistiğe baktığımız zaman forvetten gol istatistiğine bakarız ama Cornelius'un bence oyuna olan katkısı da gollerden daha değerli gibi duruyor şu sırada.
Aynen abi, aynen, ben de katılıyorum. Şimdi abi bu maçla ilgili bir bundan sonra takımların maç nasıl etkiler diyeceğim. Trabzonspor bence şampiyonluk yarışçısı olacağını gösterdi artık. Bana kalırsa 9 haftada ben buna ikna oldum abi. Trabzonspor şampiyonluğu kovalar. Olur olamaz ayrı konu. Ama ben Nisan ayında bile, hani Mayıs'ı katmıyorum. Mayıs şüpheli. Onu bilemeyiz bugünden ama Nisan ayının içerisinde Trabzonspor bence şampiyonluk yarışında olacak. Ben buna ikna oldum. Fenerbahçe için ayrıca konuşuyorum. Sen katılıyor musun bu önermeye?
Evet, ben de Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olacağına inanıyorum. Nisan ayında yani Trabzonların şey kesiği vardır. İşte puan durumuna bakmamaya çalışırız. Mümkün olduğunca uzunca süre ki nazar değmesin diye ama hiç öyle olmuyor. Muhtemelen işte hesaplar, kağıt kalem Nisan ayına kadar hep Trabzonspor'un masasında olacak.
Aynen öyle. Ama şimdi Fener'e geldiğimizde şimdi oradan başka bir yere bağlayacağım. Fener'e geldiğimizde ise Fenerbahçe abi yine kendine bir düşman yarattı ve bu maçtan sonra hakem üzerinden, şimdi hakemi de çok kısa değerlendiririz de ve yine bir yel derimeyle savaşan bir kahramana dönüştü Ali Koç. Otobüs üstünde megafonla konuşmalar falan oldu. İşin o tarafına değiniriz ama hakemi nasıl buldun abi? Önce onu sorayım. Oradan gelelim.
Ya aslında hakem çok kötü değildi. Atladığı birkaç tane kart vardı ki bence çıkardığı hiçbir kart yanlış değildi. Atladığı kartlar Trabzonspor'lu işte Vakayeme ve Uğurcan Çakır'a belki işte itirazlardan kart gösterebilirdi. Göstermeliydi hatta. Bunlar belki puan düşürebilir. Onun dışında yani 3 tane daha doğrusu 2 tane kritik pozisyon var. Bir kırmızı kart ve penaltı. Ona penaltı dememek için şey olmak lazım. Bilmiyorum. Çok taraflı bakıyor olmak lazım. O mesela o pozisyon İngiltere Ligi'nde de herhangi iki futbolcu arasında olsa da penaltıydı. Ya foul ya da sarı kart ya da kimin ikinci sarı kartı kırmızı kart olayı muhtemelen sonucu kırmızı kart olduğu için bu kadar abartılıyor ama o pozisyon sarı kart. Yani o pozisyon adam arkasında kimse yok. Yani çok bariz gol pozisyonu değil. Evet belki.
Top oynama niyeti yok abi her şeyden önemlisi.
Kesinlikle, adamın kesinlikle. Top çaptaza gidiyor belki yani ama Caneli kurtulmuş artık önünde. Sen ne düşünüyorsun?
Abi Umut Vadir Atako. Beni abi ben kanım donuyor bazen. Hani ben böyle şey oluyorum. Abi ben başka ülkede mi yaşıyorum? Biz başka hakemler. Hani ben abi hiç izlemiyorsam 20 yıldır bu futbolu, bu ligi, Avrupa liglerini elimizden geldiğince izlemeye çalışıyoruz. Hani bir miktar artık bu tecrübeyi edindiğimi düşünüyorum. Hani başka bir dünyada mı yaşıyoruz abi diyorum. Hani bu pozisyonlar bu isyana sebep olabilecek şeyler mi? Bu pozisyonlar aynı zamanda hakemin tavrı. Hakemin tavrında bir iki tane yanlışlık vardı ama ben onu abi bir tarafa yoramadım. Hani Trabzonspor savunuyor ondan böyle diyemedim. Mesela bir pozisyon var Ener Valencia ile Bakasetas arasında. Koşuyor aralarına giriyor abi. Yani evet, oradaki orada Bakasetas'ı korumak değil ki oradaki adamın derdi. Oradaki adamın derdi şu birbirleriyle kavga etmesinler. Bir kırmızı daha çıkarırsam benim ipimi çekecekler evet. Yani. Adamın korkusu o. Yani o fiziksel olarak artık araya kendini atmasının sebebi o. Yani mesela orada da Ener Valencia'nın şeyi vardı mesela atıyorum işte. Yani sataşıyordu millete. Yani birini attırmak amaçlı biraz da. Kaşar topçumuz olduğu için ligimizin. Tabii. O da o işlerin peşinde. Ama benim derdim şu abi. Ben kırmızı kart verilir verilmez. Bana kalsa %60-%70 verilir ama bence gri bir pozisyon. Ama ülkenin bu tımarhaneliği beni delirtecek abi. Ya ülkenin... PETÖ'nün iltisaklı hakem evet. Sistemini çökertmeye çalışıyoruz diyen bir Türkiye'nin en büyük holdinginin yönetim kurulu üyesi var abi. Varsa
Türkiye,
bir şey.
Türkiye nüfusunun %5'i direkt ondan maaş alıyor diyebilir miyiz?
Aşağı yukarı abi. Dolaylıları saysan evet. Artabilir. Dolaylıları evet, da sayarsan, tedarikçilerini falan da saysan. İnanılmaz bir şey abi bu.
Yani, bu insanın bir oyun hakemini terörist ilan etmesi. Çok enteresan şeyler geliyor bana. Yani futbol hakikaten bir virüs gibi. Kime bulaşırsa onu birden böyle seviye aşağı indiriyor gibi görüyor. Görüyorum açıkçası. Çünkü mesela Ali Koç, mesela sen Sakıp Sabancı böyle saçma sapan bir açıklama yaparken görebiliyor musun?
Yok abi Rami Koç mesela Rami Koç Beşiktaşlıdır. Sen nerede çıkıp bir kere konuştuğunu hatırlıyor musun Rami Koç'un? Babası yok. Yani. Hani abi bu değişik Ali Koç özeline de söylemiyorum bunu. Hani abi hani bu maçta yok öyle bir şey abi. Yani ben başka bir gerçeklik var abi. Yani ve satılan bu olduğu için, iyi satan bu olduğu için abi ben tüm medyanın da buraya doğru döndüğünü düşünüyorum. Abi yok bu kadar ciddi bir şey. Hani ben Mehmet Demirkol dinledim abi. Aklım almadı adamın söylediği şeyler. Hani orada faul bile konuşulmaz gibi böyle net ifadelerle. Yok abi yani orada adamın ben mi görmüyorum diyorum. Hani gözünde mi bir hata var? Oyuncuya bakıyorum. Sonra bir şey eleştirisi var. Hakemin tavrı o kadar sertti ki işte Fenerbahçe olacak çok şey oldu, alındı bu konuya. Hani bununla mı bir şeyden bahsediyorsun? Hani böyle mi FETÖ'yle iltisaklı olunuyor? Delirdik mi abi biz? Millet olarak delirdik. Hani Bak yemin ediyorum sana Fenerbahçe bir an önce şampiyon olsun istiyorum artık. Çünkü ben yani bu işin sonu iyiye gitmiyor.
Ya ve, evet Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bir an önce tüketmesi lazım bu hasreti. Çünkü dediğin gibi çok kötü yerlere gidiyor.
Abi ben gerçekten benim aklım almıyor bu konuyu. Ben Ali Koç'la ilgili yaşadığım hayal kırıklığı Lens'le ilgili yaşadığım hayal kırıklığından daha büyük. Hani ben Lens'le işte çok gelsin çok iyi olacak falan diye düşünüyordum. Ama yine Ali Koç'taki hayal kırıklığım daha büyük. Bu tavırlar abi Aziz Yıldırım'ın ucuz bir kopyası maalesef. Yani ya bunu vaat etmedi gelirken.
Bazı noktalarda Aziz Yıldırım daha elit diyebiliriz bence.
Yok ya, ama özellikle hala abi o seviyeye gelmedi. Yani Aziz Yıldırım çok başka bir seviye. Hani rakip kulüp başkanlarının kucağındaki kızlara laf atıp Beşiktaş balonu yapıp sonra da statta kafasında böyle düşünce balonunda lig şampiyonluğu yazan bir adam yani. Hani o başka bir seviye abi. Oraya erişemez. Ama abi yani şu yaptığı şeyi gerçekten kendini biraz da kurtarmak için, biraz buradan sinerji yaratmak için kabul etmem mümkün değil ya. Bu kadar terörize edilmez abi bir ortam. Yani hakemlere de bayıldım değil mi? Allah kolaylık versin.
Yani bu şeyi de bence yani motivasyonu da bence futbolcuları çok fazla anladığını düşünmüyorum. Ya yani ilk sezonunu hatırlıyorum. Bir Rize'de deplasmanda takım kötü gidiyordu. Yenildikten sonra sanırım işte Volkan'ı ya da birkaç tane futbolcu soyunma odasına göndermemiş. İşte taraftarlardan özür diletmişti.
Doğru.
Ondan sonra dün de yine aynısı oldu ve bu sefer de işte Mesut Özil dediğin adam bir marka yani bu hareket Türkiye Süper Ligi'ne yakışmıyor bir kere. Yani adam Real Madrid'de aslında oynarken kaybettiği bir büyük maç sonucunda böyle bir olay yaşadı mı hiç zannetmiyorum. İşte Arsenal'ın taraftarı havalimanına basıyor.
Abi saçma sapan ya. Bak diyorum ki bak olabilir abi. Bak kimsenin hakkında değil ama bu vallahi bu öyle bir maç değildi ha. Hani ben her iki takımı desteklemiyorum. Ortadan bakan bir adamım yani bu işe. Hani desteklesem bile abi artık yaşlandık lan biz. Hani öyle fanatiklikle aman da öyle de oldu böyle olacak halim kalmadı benim yani.
Yani tabii hakem çok hakkı neydiyse.
Oğlum yaşlanmadın desene ya. Oğlum yaşlanmadın diyeceksin önce ya.
Öncelik tabii ki yaşlanmadın da. Ama yani o var artık. Mesela hakem Trabzonsporluyum ben de. Hakem hakkımızı yediğini düşünüyorsam bir maç yenilmişsek o hafta program televizyonu izlememeye çalışıyorum. Çünkü sinirlenmemek için. Ama şey yok yani neyi çözeceklerine inanmıyorum, anlamıyorum açıkçası.
Yok abi tamamen şeye odaklanmışlar. Yani maalesef ya bu yani yanlış anlaşılmış bu Fenerbahçe özelinde bir konu değil. Bu genel olarak bu durumda olan kulüpler dönem dönem bunları yapıyorlar. Beşiktaş da yaptı bunu, Galatasaray da yaptı, Trabzonspor da yaptı. Abi, Trabzonspor başkanı hakemi odasından çıkarmadı.
Evet.
Yaşandı ama bunlar
Fenerbahçe, yani. Fenerbahçe'nin bu yönetimi de bu FETÖ'cü ithamı ikinci defa oldu. Bir kere de asistan var teknisyenin mi öyle bir...
Abi aynen ya. Var operatörü.
Evet var operatörünü de FETÖ'cü damgası.
Ne oldu abi? Ne oldu? Hiçbir şey yok ortada. Neyse.
Yani enteresan ve şey değil. Bunu mesela atıyorum Rize Spor Başkanı yapsa böyle ithamları. Ertesi gün biz gazetelerde okurduk. Herkes haberlerde konuşurlardı. Yorumcular işte Rize Spor Başkanı biraz saçmaladı diye. Ama Ali Koç'a karşı derin bir sessizlik var böyle bütün camiada. Ben de bunun biraz şey kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İşte başında olduğu holdingin Türkiye'nin en büyük reklam veren şirketlerinden biri olması nedeniyle medyada biraz Ali Koç'a karşı üç maymun oynuyor gibi geliyor.
Olabilir. Yani gerçekten hani oldukça mümkün. Hani hiç şey değil. Anormal bir piyasayı biraz biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Evet. Hiç şaşırtıcı değil yani. Hani hiç şaşırmayacağım bir konu. Neyse abi hani aklı selim diliyorum ya herkese. Fenerbahçe'nin bence iyi top oynuyor. Bence bu maç onlar için bir kayıp maçı da değil zaten. Yani Trabzon'da kaybedersin abi.
Tabii.
Hele ki 10 kişi kalmışsan kaybedersin. Ama buradan bir mağduriyet yaratırlarsa bu sefer saha için de kaybetme riskleri var. Bence sahada işleri çok iyi götürüyorlar. İyi, gelişmesi gereken yerleri var. Oraya odaklansınlar abi. Yani bıraksınlar bunları gerçekten.
Ya kesinlikle. Ya iki gün sonra Avrupa'da maçım var. Sen niye Mesut Özil'e çıkıyorsun megafonla anons yaptırıyorsun, özür diletiyorsun? Royal işte Antwerp'le oynayacaksın. Ne zaman? Perşembe günü.
Doğru. Çok
yanlış hamleler. Bilmiyorum. Neyse.
Neyse bu geçelim abi.
Bitmez. Evet.
Aynen abi. Abi Galatasaray Konya maçını da izledim. O çok garip bir maçtı abi ya. Yani Galatasaray, abi Galatasaray'da şöyle oluyor. Galatasaray maçı iyi başlıyor genelde. Yani dengeli ya da iyi başlıyor. Yani en ihtimalle dengeli bir maç bu diyorsun. Galatasaray maçı başına. Ama Galatasaray abi şey çinko karbon pi gibi ya. Azal direkt şak diye bitiyor abi. 35. dakikada bitiyor. 10 dakika bir çırpınıyor. İkinci devre başlıyor. 5 dakika 10 dakika bir çırpınıyor. Ve ondan sonra abi bitti. Yani Galatasaray oyununda hiçbir şey kalmıyor abi geriye. Ve böyle bir maçtı abi. Biraz da şey şansıyla Konya'nın her iki santrforu da yoktu. Hem Çıkaleş'i hem Ahmet Aslan. Onun da biraz desteğiyle abi gerçekten forvete Konyaspor kütük koymuştu abi. Rahmanoviç diye bir tane.
Evet, ilk maçıydı.
Abi ben izledim. Geçen sene Beşiktaş maçında kırmızı gördü yanlış hatırlamıyorsam onu. Abi forvet de değil zaten adam orta saha oyuncusu. Niye onu oraya koydu? Şey diye koydu abi muhtemelen. Hani orada odun gibi dursun stoperler belki adam sanar da üzerinde kalır onun diye. Hiç anlamlandıramadım. Yani kaleye topu gönderme gibi bir yeteneği de yok adamın. Zaten ki hani boş kaleye vurduğu topta gördük aşağı yukarı ne olduğunu. Ve Galatasaray, Galatasaray yemedi abi. Bir şekilde maçı atlattı. Ama hani Konyaspor çok iyi bir top futbol oynadı. Ama onlar da skoru üretememenin bedelini ödediler. Sen düşün tam yani ne olabilir Galatasaray'ın bu oyunu tutamama sorunu? Hani oyunun devamlılığını kaybetme sorunu?
Ya açıkçası şeyden biri yani Rizespor dönüşü Rizespor'da çok önemli bir maç kazandılar. Çünkü o hakikaten psikolojik olarak çok büyük anlamları olan bir maçtı. Oradaki ivmeyi ben çok iyi yansıttılar diye düşünüyorum. İşte milli takım arası Konyaspor maçı. O coşkuyla başladılar diyordum ki hakikaten o coşkuyla başladılar aslında. İlk 15 dakika inanılmaz böyle Premier Lig ayarında bir maç oldu. Ondan sonra işte gol gelince aslında golde de yine şey var. Yine bozulan psikolojimizin yani yansıması var. Konyaspor'un golü şey yediği gol evet goldü. Faul yoktu. Ama İlhan Polat'ın sağda kenara çıldırması futbolcuların tamam artık bu maç galiba dönmeyecek. İşte bu maç galiba satıldı demesi vesaire. Konyaspor çok düştü. Devre arasına kadar bir türlü toparlayamadı açıkçası. İkinci yarı ya Konyaspor bu ligin ne yapmaya futbol oynamaya çalışan ender takımlarından biri. Buna karşılık Galatasaray çok fazla bir şey üretemediğini gördüm açıkçası. Yani Galatasaray belki hem hakikaten akılları da Avrupa'da çünkü Galatasaray'ın yani genlerinde olan bir olay var. Avrupa'yı daha çok önemsedikleri de aslında net bir gerçek. Çünkü ben şey sırasında bile maç sırasında bile Twitter'dan işte gruptan nasıl çıkarlar? Bu maçtan kaç puan almamız lazım vesaire gibi tartışmalar görmeye başlamıştım Konyaspor maçı sırasında. Ya futbolcularda bu olmaması imkansız. Zaten ya Avrupa maçı var hafta içi. 1-0 aldık. Biraz bekleyelim. Yersek belki tekrar bastırırız diye bir psikolojiye girmiş olabilirler.
Abi ben işte ben orada biraz çok öyle düşünmüyorum. Galatasaray'ın oyuncular yoruldukça özellikle Galatasaray'ın genç bir kadrosu var. Sahanın içerisinde şeyi göremiyorum abi ben. Ya tamam bu mekanın kralı bu. Mesela orta sahanın abisi şeyi bu. Diğerleri buna göre şekil alıyorlar. Diyebileceğimiz bir oyuncusu yok. Bir tek Marcao var. Hani sahada gördüğümde oynamıyor da henüz. Hani sahada gördüğümde aa tamam bak bu adam bulunduğu pozisyondaki en iyi hani oyunu yöneten kişi bu. Diğerlerine liderlik eden kişi bu. Dediğim tek Marka var abi sahada. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuları da sahaya atılıyorlar. Babel atılıyor, Feghouli atılıyor. Bir şekilde. Ama onlar da abi o lider verilmiyor gibi geliyor bana. Ben ne Feghouli'yi sahada geçen sezonki ve ondan önceki sezonlardaki gibi görüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Ne ya sanki diğerleri oynuyormuş da bu şey gibi abi. Hani NBA'den benzerlik kurayım. LeBron'un Lakers'a gittiği ilk sene gibi. Genç çocuklar var bir de LeBron var. LeBron onlara tabi olmaya çalışıyor gibi. Gibi bir durum. Dolayısıyla koş koş oynuyorlar abi. LeBron hiçbir şey yapamıyor. O düzende ya da verimliliği hiçbir şey yapamıyor değil mi? Verimliliği azalıyor gibi. Dolayısıyla ben Galatasaray'da biraz o sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela Babeli Hoca'nın ısrarla atmasının sebebim de bu olduğunu düşünüyorum abi. Hücum hattı kesik başı kesik tavuk gibi. Bugün Halil Solaçık oynadı. Çok kötü tercihler yaptı abi. Ki olur yani bu 21 yaşında bir çocuk. Hani dolayısıyla Galatasaray'da ben temel sorunun oyunu demlendirecek oyuncu sayısının sıfır olması olarak görüyorum ben. Yani en tecrübeli oyuncu
Evet.
dediğin Van Aanholt bile şey abi dengesiz.
Aslında o yani o öyle bir isim varsa da her ilk 11'de Muslera. Ama o da şey çok hakikaten oyunun gerisinde kalıyor. Bu şey gibi işte Mourinho'nun kaptanlığı hiçbir zaman kaleciye vermem muhabbeti gibi. Yani orta sahada bence de bir tecrübeli isim istiyor sanki oyun. Ama bu da Avrupa'da işe yarıyor gibi duruyor. Mesela Taylan Antalya'nın yerine şöyle bir daha iyi bir orta saha alırlar devre arasında. Bence Galatasaray'ın inanılmaz bir potansiyeli var. Özellikle ileri dörtlüsü ve hatta işte Çaldao'yla beraber. Yani böyle bir tane tecrübeli orta saha, adam yiyen bir orta saha bence Galatasaray'ı bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Avrupa'da da Türkiye liginde de.
Abi geçen sene Josef Beşiktaş'ın alıp Galatasaray'ın almamış olması çok her şeyi değiştirmiyor. Şu an o taşı oradan oraya koy, başka bir şeyden bahsediyorum. Kesinlikle. Bir ki Galatasaray'da önerildiğini biliyorum yani.
Evet, evet kesinlikle haklısın. Yani Galatasaray'ın savunmasını da aslında Konyaspor bu kadar direnmesini ben beklemiyordum. Maç bir noktada 1-1'e gelir diye düşünüyorum ama dediğin gibi işte Konyaspor'daki bitiricilik eksikliği, talihsiz sakatlıklar. Konyaspor bu arada ilk mağlubiyetini aldı ligde ki inanılmaz bir şey. Yani bence bunu söylemek zorundayım sanırım. Şehrin hak etmediği kadar iyi bir takım var.
%100 katılıyorum.
Ben açıkçası izlemekten keyif aldığım takımlardan birine döndü nasıl olduysa işte Konyaspor. Takip ediyorum. Yakından takip ediyorum ben Konyaspor'u.
Evet evet ben de abi ben de. Hem stoper ikilisini seviyorum. Ümit Mil'den beri oynayan hikayesi güzel bir takım yani. Skubic severim oyuncu olarak. İle kanatlarda değişik oyuncular kullanıyorlar. İşte bu Bütücü falan değişik oyuncular böyle. İçe dışa geçen o şeyleri olan oyuncular. Meziyetleri olan oyuncular. Endire çekici gibi bir şutör var falan. Bence de iyi takım. Ama Galatasaray için bence işler çok iyi gitmiyor abi. Bu maçı önce iyi ucuz atlattılar. Onu söylemek lazım. Hani kazandığında evet, evet, her şey yolunda değil. Galatasaray'da biraz... Ama şunu da kabul etmek lazım. Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynamıyor abi. Bunun Galatasaray, yani bizimden Galatasaray'a tekrar söyleyeyim. Galatasaray bu sene şampiyonluğa oynamıyor gibi izlesinler. Evet. Çünkü bir oyun yapmaya çalışıyor Galatasaray. Parayla satın alamayacağınız bir şey bu. Bir oyun kurmak.
E-spor'a biraz girelim. XP kasıyorlar sporcular için. Böylece seneye daha yüksek level'dan futbolcular olacak.
Aynen öyle abi. Aynen öyle. Yani çok hiç anlamadığım bir şey ama aynen öyle deyip geçmeyi düşünüyorum. tamam abi. Başka gideceğim şey yoksa Başakşehir Beşiktaş maçına geçelim.
Evet. Başakşehir Beşiktaş. Son iki şampiyonun maçı değil mi?
Evet evet. Büyük Başakşehir taraftarının istediği sonda oldu diyebilir miyiz?
Ya büyük
Başakşehir geldi.
Evet oldu. yani Emre Belözoğlu aslında ben istatistikleri biliyorsun bakıyorum. Şeye baktığımda mesela Başakşehir'in hücum aksiyonları çok fazla değişmedi şeyden beri. Aykut Kocaman'ın dönemden beri. Sadece bir maç özelinde herkes şey diyor işte Emre Belözoğlu futbolcuları daha hücum oynattı vesaire değil mi? Yani çekilen şut sayıları işte XG'ler olsun, rakip ceza sahasında toplu buluşma olsun. Aslında ortalamaya çok yakın. Tabii bunu Beşiktaş'ın karşısında yapmış olması artı bir şey Emre Belözoğlu'nun. Ama ben futbolcularda psikolojik olarak rahatlık gördüm. Ama oyun olarak çok fazla bir değişim yoktu açıkçası Başakşehir'de.
Abi düşünsene ya sabah antrenmana çıkıyorsun. Aykut Kocaman orada böyle o bet suratıyla sana bakıyor.
Ya evet.
Anladın mı? Hani Emre Belözoğlu iki pandik atar bir şey yapar en azından yani. Bir şaka yapar bir şey olur. Hani bir muhabbet döner orada. Ama Aykut Kocaman geliyor yine mutsuz yine suratı asık. Ne gülünce dünya gülüyor falan.
WhatsApp'ı bile dikine kullanmayan bir adam. Sen gördün değil mi? Öyle bir fotoğraf vardı. WhatsApp'ı yan tutarak.
ya gerçekten. Neyse. Yani Başakşehir'den bir şey, bu maçta özel bir şey çıkarmak çok kolay değil abi. Yani çok zaten evet. Hoca gitti daha yeni. O geldi ilk maçta ne yapabiliyorsa ama bizim gol kralı adayımız Okaka'dan bahsedebiliriz herhalde. Abi bizim diyorum çünkü biz artık sen de bunu sahiplenebiliriz Okaka'nın bu başarısını. Evet. Çünkü ya, daha hiç sıfırı gol atmışken söyledik abi bu çocuk topçu. Bu çocuk atar bu ligde çok atar. Tüm o hayvansı fiziğinin yanında çok güzel de ayak içi var adamın.
Çok temiz bir ayak içi var ya. Özellikle çok zor, çok basit gösterdi. Sanırım üçüncü goldü değil mi? Bu kenardan ortalandığı ayağının dışıyla. Mert'in, evet üçüncü gol. Yani o aslında hakikaten zor bir gol. Ayağın dışına oraya vurmak genelde iç vurur futbolcular. Hatta uzaya bile gidebilir. Çünkü zemin ıslak, kaygan, belli değil. Top hafif sekiyor vesaire. Çok temiz bir gol attı. Okoko'ya hakikaten şey yani, ligin bug'ı galiba yani. Zenci. Çok başarılı olamamış forvet. Alıyorsun yurt dışından neredeyse. Geliyorlar aynen sana çözüyorlar.
Abi aynen öyle. Garip bir durum. Ama ben yani geldiği gün anlamadım. Yani şey, ben biraz İtalya Ligi'nde izliyordum maçlarını vesaire. Abi stilli falan da biraz bildiğim için. Yani tam Süper Lig'in topçusu olduğu çok belliydi ki. Bence de atar yani. Bir 20'ye yaklaşır. Hani gol kralı rolü olmaz abi. Başakşehir'e bağlı biraz da o. Neyse ama Beşiktaş tarafına da işler çok sıkıntılı. Çünkü Beşiktaş'ın bence elinde bir oyunu var. Ama bir sorun var. Çok ritimsiz abi. Çok ritimsiz. Korkunç bir fikstüre geldi. Hani inanılmaz. Hiçbir şey yapamıyor şu an ritimsiz. İşte araya evet. Şampiyonlar Ligi'nin girdiği Başakşehir, Galatasaray, Hatay, Trabzonspor fikstürü. Ve arada iki tane Şampiyonlar Ligi var. Sporting maçlarıyla birlikte. Yani Beşiktaş buradan sence çıkabilir mi diye sorayım.
Ya aslında çok benzer bir periyodu geçen sene de yaşamıştı Beşiktaş. Ve o zaman da şeydi, Sergen Yalçın bu kadar güçlü de değildi yedek kulübesinde.
Tabii canım, orada yani gider zamanlar, diyordum ben.
Evet, orada ben de gider diyordum. Oradan yani 4'te 4 ya da 4'te 3 galibiyet bir beraberlik yaparak çıkmışlardı ve ondan sonra şampiyon oldu Beşiktaş. Ya buradan da ben belki öyle bir şey yakalayabilir diye düşünüyordum ama mağlubiyetle başlaması bir tık kötü oldu. Ki arada Şampiyonlar Ligi maçları da var. İyi nokta sakatlar geri döndü. Ayrıca ben şeye de değinmek istiyorum. Yani Beşiktaş bence bu maçta hiç hakemler itiraz etmedi ama bence Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşında gösterdiği reaksiyonun daha çok reaksiyonu hak eden bir hakem performansı vardı bu maçta. Ya çok şey değil. Top maçı bir yerden alıp oraya vermedi ama böyle izlediğin zaman buna belki Beşiktaş işte belki penaltı kullanılır verilebilirdi. İşte buna niye kar çıkma dediğimiz 2-3 tane çok net pozisyon hatırlıyorum ben. Buna rağmen hiç itiraz gelmemesi de enteresan Beşiktaş tarafında. Efendi Beşiktaş diyebilir miyiz?
Ya böyle değil de Beşiktaş abi sıra gelmemiştir onu konuşmaya. Çünkü Beşiktaş da oyun anlamında baskında var abi. Çünkü çok kötü oldu ya. Bu Başakşehir maçı çok kritikti. Çünkü sonraki 3 maç hakikaten zor. Hatay da çok yine sıkı bir takım olma yolunda ilerliyor. Ki ikinci şu an lig ikincisi zaten Hatay.
Evet.
Galatasaray Trabzonspor maçları çok çok zor olacak Beşiktaş için. Allah kolaylık versin diyorum abi. Bir de şey çok yoruyor Beşiktaş'ı. Yani Sergen Yalçın'ın abi 115 koşacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Hani rakibi kendi temposu mesela atıyorum. Zico'nun yaptığı ya da Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı şey şuydu. Zico'nun da Fenerbahçe'de yaptığı. Rakibi kendi temposuna çekiyordu abi. Hani oyunu yavaşlatıyordu biraz.
Hı-hı.
Sergen Yalçın diyor ki hayır kardeşim ben de onlar gibi tempolu oynayacağım ama şeyden çıkıyor abi. İşte ne bileyim standart bir araba yarışından çıkıp formülada yarışmaya gidiyor oraya aynı arabayla. Gibi bir durum oldu. Motor patlıyor bir yerde sürekli. Ama ben önce oyuncuların sakatlarını biraz buna bağlıyorum. Bakalım ne olacak? Bak, bu Sporting maçları bir şeyler bize daha net gösterecek. Daha yani örneğimizi arttıracak elimizde. Bir teselli Sporting, Ajax ve şey kadar tempolu bir takım değil en azından Dortmund kadar.
Evet ben de aslında tam olarak yani Beşiktaş'tan Sporting maçlarında sürpriz değil aslında. Gayet yani en azından iki maçtan bir tanesini kazanmasını bekliyorum Beşiktaş'ın. Çok da uzak ihtimalle değil. Çünkü Sporting'de de yani sorunlar var. Orası da özellikle Portekiz Ligi'nde de sorunlar var. Mesela Porto da artık 5 yıl önceki gücünde değil. Onlar da biraz Türkiye sendromu yaşıyorlar. Hazır böyle yakalamışken Beşiktaş kazanabilir Lisbon karşısında. Ama şey yani anlamadığım şey Beşiktaş bu koşu temposunu savunmacı oyuncuların koşmuyor mu? Onu anlamıyorum. Çünkü her maçta gol yiyor Beşiktaş. Ve aslında ilk 6 maçta, daha sonra ilk 5 maçta kaleye sadece 4 şuta izin vermişken birdenbire son 5 maçta neredeyse inanılmaz gol yedi Beşiktaş. Özellikle Antalya Spor maçıyla başlayan işte 2, Adana Demir'den 3, Altay'dan 2, Sivas'tan 1 ama Başakşehir'den 3.
Sürekli... Abi işte kadroda böyle temel bazı oyuncular işte sallanınca abi. Mesela Josef hiç dinlenmeden oynadı o süreçte. Stoperler zaten telefti. Yani stoperlerde bir istikrar sağlayamadın. Ben biraz ona bağlıyorum. Yani sahadaki oyun takımın dengesi bozulunca hücumla biraz çalışmayınca bu şeye yansıyor. Savunmaya da yansıyor bir yerden sonra. Diye düşünüyorum ben. Hani orada biraz oyuncuların eksikliğinin etkisi var işte. Wellington oynamadı uzun bir süre. Vida oynamadı uzun bir süre. Orada öyle bir sıkıntı oldu. Ama Beşiktaş bence toparlar ama abi işte geçen iki program önce falan söyledim galiba. Bazen işte bu şampiyonlar ligi sana öyle bir şey getiriyor, öyle sana bir şey getiriyor ki toparlamaya vaktin kalmıyor. Şimdi Beşiktaş zor bir fikstüre gidiyor. Şimdi bu dört maçtan istediğini alamazsa Beşiktaş, yani birinden alamadı, geri kalan üç lig maçından alamazsa Beşiktaş bir krizde olacak. Sonra fikstür kolaylaşacak. Ama bu sefer krizde bir halde, yani kaybet, puan kaybet tahammülü olmayan bir psikolojiyle o daha nispeten kolay maçlar oynayacak. O kolay değil işte. Yani zaten ritmi tutturamamışsın. Üç maçtan da istediğini alamayarak seke seke geliyorsun. O işte işleri çok zorlaştırır diye düşünüyorum ben. Ama işte yani şampiyon, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi macerasında böyle bir dezavantaj olacağını biliyordu Beşiktaş diyeyim.
Evet, evet bence de. Yani ben ilk başta Beşiktaş'a hatta yazın hiç Şampiyonlar Ligi'ni önemsemeyeceğini düşünüyordum ama yapılan transferler de aslında Şampiyonlar Ligi'ne beklenti yarattı. Özellikle yani mesela Pjanic veya Batshuayi ikisi de alınmasa ya da ikisinden daha doğrusu ikisi de alınmasa şey derdik, tamam Şampiyonlar Ligi'ne rakipler çok güçlü, biz eleneceğiz orada ve daha çok lige odaklanacağız. Ama bu iki transfer de olması işte odağı dağıttı futbolcuda, taraftarlarda, yönetimde. Tabii bu alınması kötü bir şey değil. Bakacağız. Belki de ya Avrupa Ligi'ne devam edebilir mi Beşiktaş? Hala bunun için çok şans var.
Tabii tabii.
Hatta yakalarsa, yani iyi bir tempo yakalarsa Şampiyonlar Ligi'ne dahi devam edebilir. Ama yani önü açık mı Beşiktaş'ın? Çok zannetmiyorum açıkçası. Çünkü hala o çok net oturmuş bir oyun görmedik. Vardı açıkçası şeye kadar. Sakatlar başlayana kadar bir oyun görmeye başlamıştık. Sakatlar girince sekteye uğradı ve ondan beri net bir oyun görmedim ben. Bakalım sakatların dönülmesiyle beraber eski oyuna geri dönecek mi Beşiktaş, yoksa yeni bambaşka bir şeyler gösterecek mi bize? Bu da benim kafamda soru işareti.
Bakalım abi, aynen ben de aynı fikirdeyim. Beşiktaş biraz belirsiz ama elde malzeme var abi. Bundan sonra iş Sergen Yalçın'a kalıyor diyelim.
Evet.
Abi başka ekleyeceğim bir şey var mı bu haftaya ilişkin? Ya da genel?
İlişkin yok ama Karagümrük'ü izlemek çok keyifli. Herkes en az bir kere Karagümrük maçı izlesin.
Abi hakikaten çok şey, bir taktik kullanıyor. Şey seviyorum ben, hani bayılmıyorum ama farklı bir şey izlemek keyifli oluyor. Geride işte rakibi üzerine çekip presle, pres için üzerine çekip sonra uzun toplarla karamoh maramoh koşturuyorlar ya. Hoşuma evet, gidiyor. Çok... Ya da Ahmet Musa koştu. Hoş takım. Aynen öyle. O zaman teşekkürler Burak.
Teşekkürler Melih abi.
Değil 47'yi tamamladık. Herkes çok dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Cemal'e hayır! Cemal'e hayır! Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter!
Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.